Ayrım 26, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, Sayfa 284. Askeri tabibin yaptığı muayene neticesinde sıhhatimin henüz daha el vermediği kanaatine vardılar. Lakin istersem eğer geri hizmette birkaç ay kalmak suretiyle cepheye gitmem için rapor verebileceklerini bildirdiler. Aslında bir an evvel cepheye katılmak istesem de Çanakkale'de yaşadığım yoğun baskı nedeniyle zaman zaman kuvvetimin yetersiz olduğuna kanaat ediyordum. Kuvvetimi zayıflatan biraz bedeni zafiyetimse de biraz da ailemden duyduğum endişeydi. Zira Çanakkale Harbi'nde elde ettiğimiz zafer Rusları iyiden iyiye zorda bırakmıştı. Şu halde onlara tek bir çıkar yol kalıyordu, Doğu cephesinden Anadolu'ya yürümek. Bu gaye ile Sarıkamış bozgunu neticesinde Erzurum kapılarını zorlamışlardı. Erzurum'a gelmeleri demek benim memleketime gelmeleri demekti. İşte bundan sonrası benim için Çanakkale cephesindeki savaştan daha çetin geçecek demekti. Zira cephedeki baş gayem vatanımı savunurken hayatta kalmaktı. Lakin bundan sonra nereye gidersem gideyim yegane kaygım hayatta kalmak olmayacaktı. Annem, babam ve kız kardeşlerimin yaşadığı memleketim de asıl kaygım olacaktı. Bu kaygının yönlendirmesiyle bir sabah vakti namazı müteakip Firdevs teyze ile helalleşerek İstanbul'dan ayrıldım. Bu kaçıncı helalleşmemdi ben bile unuttum ve daha kim bilir ne kadar helalleşmeler yaşayacaktım. Gerçi bu da bir nimetti. Ben Çanakkale'de niceleri kanalda, Makedonya'da, Kafkas cephesinde helalleşmeye dahi imkan bulamadan can verip gitmişti. Haydarpaşa üzerinden İzmit'e geçtim. Ankara biletini almak için gişeye yöneldiğim vakit elimi iç cebime attığımda çoktandır unuttuğum bir kağıt elime geldi. Bu nedenle gişeye yönelmekten vazgeçtim. Sırtımı duvara dayayarak tekrar o kağıdı inceledim. Ben, Levanten, tüm servetimi, Mario. Evet, ardında bir izahat bırakmadan sırra kadem basan dostum Mario. Ondan bana kalan tek hatıra bu kağıt idi, onu bulmalıydım, mutlaka bulmalıydım. Bu topraklarda kimi kimsesi kalmamış olan dostum Mario, kendini bizim vatanımıza ait hissettiğine göre aynı zamanda özbe öz vatandaşımızdı. Her ne kadar bir an evvel aileme ulaşmak ve eğer bir Rus istilası gerçekleşirse o sıkıntılı zamanda onlarla kader birlikteliği etmek istesem de Mario'ya da ulaşmak isteği içinde tam bir kıstırılmışlık duygusuna kapılmıştım. Ne yapmalıydım? Bir yanda geride bıraktığım Mahpey Kerim, bir yanda ulaşmam gereken ailem, bir yanda Mario ve asıl durmak bilmeyen ve tüm köşesinin canhıraş biçimde yaşama mücadelesi veren vatanım için bir an evvel cepheye gitme isteğim. İşte harp buydu. Harp mukaddes kitaplarda anlatılan cehennem tasvirlerinin, mahşer günü çaresizliğinin, Araf belirsizliğinin, yeryüzünde nefes alıp verdiğimiz her anında küçücük bir numunesini yaşamamızdı. Lakin halen daha bedenime hükmedebildiğime göre ve karar verebilecek olduğuma göre karar vermeliydim. Ne zordu bu durumda karar vermek? Bu tür ikilemlerle babamı daha iyi anlayabiliyordum. O şimdi gözümde bir karar alma ustası olarak duruyordu. Gerçekten zor işte başkalarını da işin içine katarak karar vermek. Kendin adına karar almak kolaydı ama işin içine başkaları da girince işler çetrefilleşiyordu. Vakit daralıyordu. İlerleyen her zaman Rus tehlikesini, Mario'nun akıbetinin belirsizliğini ve asıl önemlisi vatanın akıbetini tehlikeye atıyordu. Ve ben ne yapıyordum? Karar almaya çalışıyordum. Yo, erkek olmayı öğrenmeye çalışıyordum. Hayır, adam olmayı öğrenmeye çalışıyordum. Değil, duyarlı olmaya çalışıyordum. Hiçbirisi değil. O halde neydi? Aslında kendimi tanımaya çalışıyordum. Bilinçli bir şekilde olmasa da kaderin beni sürüklediği bu mecrada kendimi tanımaya çalışıyordum. Bu kısacık yol ayrımında alacağım karar benim kim olduğumu bana söyleyecekti. O an kararımı verdim, heybemi sırtladım, İzmit garından ayrıldım, Zonguldak'a giden ilk katırını buldum. Bir miktar parayı anlaştım ve kendimi katır sırtında buldum. O günün akşamında sırtıma yağmur damlaları vururken ve dolunayın ışığında bir an evvel Zonguldak'a varmak için durdurak bilmeden giden katır katarının en arkasındaki katırın sırtında yorgun argın giderken cevabını aradığım sorumun cevabını buldum. İnsandım. Rasyonel düşünmek zorundaydım. Memleketime henüz Ruslar gelmemişti. Gerçi Rus istilasının başlaması an meselesiydi. İstanbul Çanakkale zaferimiz nedeniyle kurtulmuştu. O halde Mario'yu bulmalıydım. Sonra da vakit geçirmeden evvel memleketimin yolunu tutmalıydım. Katır yolculuğu zorlu bir yolculuk oluvermişti. Trenle Ankara'ya varıp oradan at sırtında Samsun'a, Samsun'dan da memleketime karayolu ile varmayı hedefliyordum. Mario için güzergah değiştirince bu katır yolculuğuna hazırlıksız girmiştim. Bir yandan yağan yağmur sırtıma adeta delercesine tanelerini döküyor, bir yandan üstünde olduğum katır beni bir o yana bir bu yana sendeliyordu. Bir müddet sonra kervancıların bildiği bir mağaraya sığındık. Biraz çalı çırpı topladıktan sonra bir yer ateşi yaktık. Çantamdaki kuru elbiselerden birkaç tane çıkardım, ıslananları ateşte kurutmaya çalışıyordum. Öte yandan da kervandakilerden birisinin çıkınından çıkan ekmek, çökelek, helva ile kurulan yer sofrasından tadımlık da olsa karnımı doyurmaya çalışıyordum. Karnım şükürler olsun doydu. Elbiselerimi tam olarak kurutamasam da epeyce kurutabilmiştim. Ateşin de verdiği ısıyla vücudum bayağıca ısınmıştı. Yağmur altında geçen bu yolculuktan sonra yavaş yavaş tüm vücudumu tatlı bir rehavet kaplamaya başladı. O rehavet ile sırtımı mağaranın duvarına dayadım ve uykuya daldım. Sabah olmadan daha gökyüzü zifiri karanlıkken gök gürültüsüyle uyandım. Şuursuzca birden ayaklarımı topladım. İlk işim telaşla ayaklarımı yoklamak oldu. Zira uykumda gördüğüm rüya adeta bir karabasan gibi Çanakkale cephesinde yaşadıklarıma aitti. Bir heyula gibi üstüme çullanan düşman subayı ve derken cebimden çıkardığım çakı bıçağım. O bıçakla düşman subayının kalbine hücum etmem, kalbinden yaralanan düşmanın tırnaklarıyla ayaklarıma musallat olması ve derken gök gürültüsüyle uyanmam. Bundan sonra ateşin de sönmesi ve gecenin ilerleyen vaktinin de havayı iyice soğutması ile titremeye başladım. Üstüme birkaç esvap daha aldım, lakin uyuyacak gibi değildim. Ateşi biraz canlandırmak istesem de nafileydi. Bundan sonra yalnızca mağarayı dumana boğardım. Bu nedenle niyetimi gerçekleştirmekten vazgeçtim. Uyumalıydım. Zira geldiğim yol ve yaptığım yolculuk işimin ne kadar zor olduğunu bana göstermişti. Katırcılar yaşadıklarına iyice aşinaydılar ki ne gök gürültüsü, ne soğuk, ne de yağmur onları uyandırabilmişti. Bu hal içinde ne yaparsam yapayım uyuyamayınca üstümdekilere iyice sarılarak sabahı beklemeye koyuldum. Lakin ne kadar sabahı beklersem bekleyeyim bir türlü sabah vakti gelmiyordu. Gece zifiri karanlık olduğu için de göz gözü görmüyordu. Tam anlamıyla bir can sıkıntısı hali vardı. Bir yandan da yağmurun sesi. Derken bastıran sis ile birlikte iyice uğursuz bir ortam oluşmuştu. Sabah nasıl olacak? Nasıl bu zaman geçecek? Tanımadığım bu insanların yanında sabahı nasıl edeceğim? Üşüyorum da derken tekrar dalmışım. Katırcıların başı beni uyandırırken sabahın ilk ışıkları gözlerimi rahatsız edecek kadar kuvvetli gelmiyordu. Zira yağmur hızını düşürse de yağmaya devam ediyor ve benim memleketimdeki havaları andırırcasına bir sabaha eşlik ediyordu. Bu havada yola devam edip etmeyeceğimizi sorduğumda havanın fazlaca engelleyici olmayacağını bana söyleyip yola devam etmek istiyorsam acele etmemi de ekleyerek işlerine devam ettiler. Haklıydılar. Zira taşıdığı yükler arasında özellikle tıbbi ilaçlar ile hükümet işlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bazı malzemeler bulunuyordu. Bu malzemeler ve ilaçlar İzmit'e tren yolu ile gelmiş, onlar da Zonguldak'a götürüyorlardı. Karayolu bugünlerde Karadeniz şehirleri için en güvenli yoldu. Zaten benim Zonguldak'a gitme nedenim de buydu. Çünkü Ruslara ait savaş gemileri Karadeniz'i tekinsiz kılmaya başlamıştı. Belki de küçük gemilere veya filikalara zarar vermeyebilirlerdi ama özellikle yük ve yolcu taşıyan gemiler tehlike altındaydı. O gün ve devam eden gün gece hariç durmaksızın yolumuza devam ettik. Şükürler olsun ki yağmur dinmişti ve ertesi günün akşamında Zonguldak'a vardım. Bir han odasında konakladıktan sonra asıl hedefim olan Sinop'a gitmenin yollarını aramaya koyuldum. Küre dağlarının oluşturduğu zorlu coğrafi engel nedeniyle en kestirme yolu aramaya koyuldum. Ne çare ki karadan gitmek zorundaydım. Bu sıralarda arayışıma kulak misafir olan bir balıkçı söze girdi. ''Sen nereye gideceksin beyim?'' ''Sinop'a. Ben seni götürürüm.'' ''Nasıl? Sen orasını boş ver. Razıysan pazarlık ederim.'' ''Olur.'' Balıkçı ile bir miktar parayı anlaştık. Çok da bir para istemiyordu. Oysa ki beni Sinop'a götürürken işinden olacaktı. Ama yine de işin o kısmını hiç düşünmeden ve fazlaca da uzatmadan anlaşma yoluna gitti. Geceden yola çıkmanın daha güvenli olacağını düşünmüştüm. Biraz dinleneyim çıkarız diyecek oldum. Bu teklifimi reddetti ve sabah yola çıkacağımızı söyledi. Kabul ettim. Zonguldak'a şöyle bir kolaçan ederek gezdim. Bu şehre en son memleketimden gelirken Trabzon'dan kalkan gemi uğradığı için öylesine bir girip çıkmıştım. Bilhassa bizim donanmanın gemilerine kömür sağladığı için stratejik bir şehir olan Zonguldak gözlemleyebildiğim kadarıyla iyi korunuyordu. Her yere kömürün rengi, kokusu, izi sinmişti. Lakin benim bunları oturup izlemektense dinlenmeye ihtiyacım vardı. Tekrar hana döndüm. Günlerdir katır sırtında yolculuk etmekten, mağaralarda veya açık arazide uyumaktan yorgun düşmüştüm. Kendi kendime de şaşıyordum. Çanakkale cephesinde daha zor koşullarda yaşamaya çalışıyorduk. Fakat bu kadar yorgunluk hissimiz yoktu. Sabah uyandığında ilk işim beni limanda bekleyen kayıkçıyı bulmak oldu. Bismillah deyip yola koyulduk. Kayıkçı rüzgardan faydalanmak için kayığın küçük yelkenini açtı ve dümene geçip küçücük kayığı yönlendirmeye başladı. Kıyıdan kıyıdan gidiyorduk. Belliydi ki kıyıları çok iyi biliyordu. Sabah rüzgarına rağmen uykum açılamamıştı. Kayıkçının da dikkatini çekti. Çok konuşan birisine benzemese de söze girdi. ''Huu, beyim, bu ne hal?'' ''Oh, ne oldu?'' ''Ne olacak, esniyorsun, denizin ortasındayız. Pupa yelken tam yol ilerliyoruz. Böyle giderse suya devrilip denizin dibini bulacaksın. Karadeniz acımasızdır. Bu nedenle insanı da serttir. Biz burada bu denizle, bu dağlarla güreşerek yaşıyoruz. Esneyen adam hayatta kalamaz beyim.'' ''Ben de Karadeniz coğrafyasının insanıyım.'' ''Ha ha, güldürme beni beyim.'' ''Evet öyleyim. Sinop'tan sonra Giresun'a gidip ailemin yanına gideceğim.'' ''Bu halde gidersen denizin dibini boylarsın. Bu ne hal? Dün gece han odasında uyumadın mı?'' ''Uyudum ama dinlenememişim. Belki de deniz havası iyi gelmedi. Gerçi alışığım ama.'' ''Nereden alışıksın? Babam balıkçı mıydı?'' ''Değil. Babam padişah efendimizin tahsildarları da yapar. Bir miktar fındık bahçemiz var.'' ''O halde?'' ''Çanakkale'den.'' ''Çanakkale'den mi? Bak sen beyimiz gazi öyle mi? Ben de bu harp günlerinde bu gencecik adamın Zonguldaklarda ne işi var diyordum. Yoksa sen asker kaçağı mısın?'' ''Hayır canım, ne münasebet, hava değişimindeyim. En kısa sürede cepheye döneceğim.'' ''Ha şöyle, yoksa çeker vururdum seni alimallah.'' ''Yok canım, daha neler.'' ''Ne dedin? Yapmazsam ne olayım?'' ''Neyse canım, uzatmayalım. Bana bak, sen yalan mı söylüyorsun?'' ''Onu da nereden çıkardın?'' ''Nereden olacak? Cepheden gelen bir adam yorgunluk nedir bilir mi? Uyanıkken uyumaya kalkar mı?'' ''Ben de ona şaşıyorum ya. Cephedeyken aç arık vaziyette, üstelik de her an can korkusuyla yaşarken yorgunluk, uykusuzluk nedir bilmezdik.'' ''Dört gündür yollardayım. Gerçi yorucu yolculuk yapıyorum ama bu ne haldir anlayamadım. Bir türlü dinlenemiyorum.'' ''Vah, rahat beyim, rahat. Ne olacak? Rahat gördün. Hani onu da düşünüyorum tabii ki. Bu rehavetin nedeni olarak bedenimin rahatı bulmasıyla gerçekleştiği doğru. Ben onu değil, cephede neden böyle olamıyorduk, onu anlayamıyorum.'' ''Küffara duyduğun kinden, öfkeden daha neden olacak? Ben de 93 Harbi'nde Rus'la savaşırken aynı hisleri yaşardım. Önüme bir Rus çıksa da gebertsem diye gözümü bile kırpmazdım. Onlar Erzurum'u, geçecek Trabzon'u, Amasya'yı, Sinop'u da alıp buraları ele geçirecek. Ondan sonra ne karı kız bırakacaklar ne de mal mülk. Vallahi gözüme uyku girmiyordu. Allah yarattı demedim, önüme geleni biçtim. Lakin yenildik. Biz yenilgiyi tattık beyim. Siz Çanakkale'de muzaffer oldunuz. Keşke ben de 40 yaş daha genç olsaydım. İsmin ne? İlyas. İlyas Reis. İlyas Reis, inan bana, ben o düşmana ne kin duydum ne de öfke. Yapma be, inanayım mı? İnan. Ya harbetme gücünü nereden aldın? Birkaç şeyden. Neyden? Öncelikle gencim, dayanma gücüm yüksek. Sonrasında cephede sürekli gerilim halindesin. Her an ölüm ile burun burunasın. Ölüm bir siper mesafesi kadar bize yakındı. Ayrıca biz Çanakkale'de yalnızca haklı değil, çok çok haklıydık. Çünkü biz istilacılara karşı vatanımızı savunduk. Tüm bunların yanında vatanseverlik, milliyetçilik, ümmetçilik ve hatta batıcılık düşüncelerimiz birbirine karışarak bizi ayakta tutan bir ruha sahip olduk. Emin ol İlyas Reis, Çanakkale nesli eğer hayatta kalırsa yeni bir zihniyet ortaya çıkacak. Müslümanlığına bağlı, Türklük şuurunda, vatansever ama batı gibi gelişmiş olmak isteyen bir zihniyet. Beyim, nedir onlar öyle milliyetçilik falan? Nasıl anlatsam bilemem, kendi hikayemden kesitler sunayım. Fatma Safiye Hanım isminde bir muallim ile tanışmıştım. Bitmek bilmeyen bir azimle ve yüksek fedakarlıkla çalışıyordu. İşte ondan milliyetçiliği ve doğru dürüst bir şekilde batıcılığı öğrendim. Sadullah Efendi ve Rahmi Ağa'dan ümmetçiliği, milliyetçiliği ve vatanseverliği öğrendim. Ahmet Salih'ten de hiçliği öğrendim. Sen bunları tanımazsın. Lakin benim için çok anlam ifade ediyorlar. Beyim, ben anlayamıyorum o anlattıklarını. Affet, lakin çok şey görmüş geçirmişsin. Aslında çok şey görüp geçirmedim İlyas Reis. Sadece görüp geçirdiklerimi idrak edebildim. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Sanma ki ben ayrıcalıklı ve farklı yaşadım. Aslında hemen hemen herkes çok şey görüp geçirecek kadar yaşıyor. Benim farkım dediğim gibi yaşadıklarımı idrak edebilmemdi. Nasıl başardın peki bunu? Tahsilli birisine benziyorsun. Okumanın tesiri oldu mu? Olmaz mı? Bir vakitler deli gibi okurdum, hatta cephede bile okurdum. Okuyacak bir şey bulmak zor olduğu için piyade neferinin nişan vaziyetlerini okurdum ama okurdum. Buna rağmen İlyas Reis, sadece okumak yetmez. Okuduktan sonra tefekkür etmek lazım, yani yorumlamak lazım. Okumak demek gözlerinizi meşgul etmek değildir. Okumak demek beyninizi doldurmak, kalbinizi işletmek, onları faydalı ve iyi niyetli olarak beslemek demektir. Ne güzel konuşuyorsun beyim. Ya senin adın neydi? Ali. Mehmet Cemaloğlu Ali. Yahut Nafia vekaletinden Mühendis Ali Bey. Veya Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığından 3. Bölük İhtiyat Zabitlerinden Mülazım-ı Evvel Mehmet Cemaloğlu Ali. Ne mutlu sana. Her biri ne kadar kıymetli sıfatlar bunlar. Peki ya ne demeye gidersin bu tehlikeli sularda ve bu tehlikeli zamanda Sinop'a? Doğrudan karadan memleketine gitsen ya. Vefa diyelim. Vefa gösteren birine karşı vefa. Oo, mühim bir şey o zaman. Yavuklun falan mı? Yok be İlyas Reis, bu zaman yavuklu düşünülecek zaman mı? Onu da merak edersen, ondan da var bu yürekte. Lakin kendisinin haberi bile yok. İstanbul'da bıraktım onu. Bu başka bir vefa. Bu topraklara vefa ile bağlanan bir koca yürekliye karşı vefa. Anlatsana beyim. Olmaz İlyas Reis, olmaz. Sen kendinden bahset bakalım. Benim bu tehlikeli zamanda ve bu tehlikeli sularda neden burada olduğum az çok belli de, sen ne demeye bu kadar cüzi bir paraya bu denli tehlikeli bir görevi üstlendin? Geçim derdi be evlat, tek oğlum şimdi Makedonya cephesinde. Geride bıraktı 3 sabi torunum, gelinim ve bir de benim karım var. Bir de kızlarımın da ikisinin kocaları cephelerde. Allah'a şükrediyorum ki şimdilik hiçbirinden şehadet haberi gelmedi. İşte bu saydıklarımın her birinin gözleri, mideleri, yürekleri benim bu fakir ama ihtiyar ellerime bakar. Denizden Rabbim ne verirse alır evime götürürüm. Ama zaten millete para verecek güç kalmamaya başladığı için hazır parayı bulunca kaçırmak istemedim. Bir sabicik hastalansa onun ilacını 2 kilo balıkla alamam. Ama senin vereceğin 2 lirayla alabilirim. Şimdi anladın mı beyim? Ya senin başına bir şey gelirse o zaman geride kalanlara ne olacak? Şehit evlatlar olacaklar. Ne iyi bir teslimiyet. Ama asıl vazifemiz ölmek mi? Vatan içinse evet beyim. Muhakkak ama asıl vazifemiz yaşamaktır İlyas Reis. Tabii ki beyim, asıl vazifemiz o da vatan için ölmek de var reis. Lakin vatan için yaşamak daha muteber. Harp öyle bir şey ki en tabii hakkımız olan yaşamak arzusunu bile vatan için terk etmemize sebebiyet verebiliyor. Lakin vatan için ölmek dahi vatanı yaşatmak için değil mi? Evet beyim, evet aynen öyle. Biliyor musun İlyas Reis, ben de ailemin tek erkek evladıyım, hayatta kalmalıyım. Kalmalıyım ki yeğenlerimin bir dayısı olabilsin. Kalmalıyım ki memleket yetişmiş bir mühendisten faydalanabilsin. Kalmalıyım ki kaderin benim için tayin ettiği aileyi inşallah kurabileyim. Şunu da diyeyim ki reis, bugün harp ettiklerimizle bir gün dost da olabiliriz. Amma yaptın ha! Niye? Şimdi biz Rus'la dost mu olacağız? Pekala olabiliriz. Nasıl olacak? Eski dostlarımızla şimdi düşman değil miyiz veya eski düşmanlarla şimdi dost? Nasıl yani? Biz bugün Almanlarla dostuz ama yıllarca onlarla o kadar çok savaştık ki belki de en fazla harbimiz onlarla oldu, Habsburg hanedanıyla. Karada ve denizde hep onlarla savaş halindeydik. İngilizlerle çok iyi dostuk. En önemli anlaşmaları onlarla yaptık. Hatta medeniyetin dahi birçok nimetini onlardan öğrendik. Memleketimizdeki ilk modern gazeteyi bundan 60 ya da 70 yıl kadar önce William Churchill'in kurduğunu biliyor musun? Şimdi onlarla harp halindeyiz. Onlara zaten güven olmaz. Şöyle diyelim, yabancılara karşı dikkatli ve güçlü olmak lazım. Başımıza gelenler düşmanlarımızın ahlak anlayışlarının sonucu olduğu kadar bizim de ahlak anlayışımızın sonucudur. Çalışmak ve dürüst olmak yerine sefahate düşmemizin, samimiyetten uzak kalmamızın, yenilikçi olmamamızın sonucuydu. İlyas Reis bu sözlerden sonra efkarlandı, kayığın dümenini sıkıca kavradı, kaputunu üstüne çekti, gözlerini kıyılara iyice dikerek hiç konuşmadan kayığı yönetmeye başladı. Ben de onun sessizliğine saygı göstererek kayığın uç tarafına yumru gibi çökmüş vaziyette denizi ve reisi izlemeye koyuldum. Bundan sonra ne ondan ne de benden tek bir ses çıkmadan yola devam ettik. Yalnızca rüzgarın ve rüzgarın şişirdiği yelkenlimizin denizin sularını yararken çıkardığı sesi duyuyorduk. 26. ayrımın sonu. Sayfa 296.